Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz haftalarda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in iman ve tevhid akidesi derslerini tamamlamıştık. Ve bu derslerin sonunda yaptığımız imtihanda tevhid meselesinin tekrardan bir gözden geçirerek o meselelere tekrar bir dönüş yapılması gerektiğini düşündük. Bu sebeple Şeyh İbn-i Useymi'nin fetvalarından, tevhidle ilgili, iman konularıyla ilgili fetvalarından bazı bölümleri nakledeceğiz inşallah. Öncelikle tevhidin tarifi ve türleri nelerdir sorusunun cevabında İbn-i Useymi'nin rahimullah şöyle diyor. Tevhid lugatte bir şeyi birledi anlamına gelen vahhede yuvahhidu fiilinin maslarıdır. Bir şeyi birlemek ise ancak red ve kabul ile, yani nefi ve ispat ile, yani bir hükmü birlenenden başkasından reddedip o hükmü sadece onun için kabul etmekle gerçekleşir. Yani tevhidde demek ki nefi ve ispat şarttır. Red de bulunacak, ispat da bulunacak. Mesela biz bir kimsenin la ilahe illallah'a şehadet etmedikçe tevhid inancının tamamlanmayacağını söyleriz. Çünkü la ilahe illallah'a şehadet eden kişi Allah Azze ve Celle'den başkası hakkından uluhiyeti reddeder. Uluhiyet hakkı Allah'tan başka kimseye ait değildir der. Onu sadece Allah hakkında kabul eder. Yani nefi ile birlikte ispat mevcuttur. Çünkü beraberinde kabul olmayan bir red mutlak bir inkardır. Yine beraberinde red olmayan bir kabul de başkasının ortaklığına mani değildir. Mesela filan kişi ayaktadır dediğin zaman o kişinin ayakta olduğunu kabul etmiş, yani ispat etmiş, fakat bu hususta onu birlememiş olursun. Yani tevhid yerine gelmemiştir. Çünkü böyle bir ifade tarzında ayakta olma fiiline başkalarının ona ortak olduğunun anlaşılması mümkündür. Falan kişi ayaktadır ama filan da ayaktadır. Bu anlamı bak, nefyetmiyor bu ifade. Eğer ayakta kimse yoktur dersen bu da mutlak bir reddir, mutlak bir nefidir ve ayakta olmayı hiç kimse hakkında ispat etmemiş olursun. Zeyd'den başka hiç kimse ayakta değildir dediğinde ise sadece Zeyd'in ayakta olduğunu, başkalarının ayakta olmadığını söylemiş olursun. Gerçekte birleme ancak bu şekilde gerçekleşir. Tevhid bu şekilde olur. Yani tevhid nefi ve ispatı, red ve kabulü içermedikçe tevhid olmaz. Allah'ın tevhidinin, Allah'ı birlemenin bütün türleri şu tarifin içerisine girer. Tevhid sadece kendisine ait olan şeylerde Allah'ı birlemektir. Yani Allah'ın tevhidi, Allah'ın birlenmesi sadece Allah'a ait olan şeylerde Allah'ın birlenmesidir. Alimler tevhidin türlerini de kitap ve sünnet naslarını araştırarak şu üç türün dışına çıkmadığını, yani her tevhid türünün mutlaka bu üç türden birine dahil olduğunda ittifak etmişlerdir. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim ve sıfatların tevhidi. Tevhidin birinci türü rububiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi Allah'ın yaratmada, mülkte, yönetme ve idarede birlenmesidir. Bunlardan birincisi Allah'ın yaratmada birlenmesi. Yani rububiyetin alt başlıklarından birisi Allah Azze ve Celle'nin yaratmada, halkta birlenmesidir. Tek başına yaratıcı Allah Teala'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 17. ayetinde o halde yaratan Allah yaratmayan gibi olur mu? Yaratmayan putlar gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Yine Fatır 3. ayetinde Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı mı var? Ondan başka hak ilah yoktur buyurulur. Evet, sadece Allah Teala yaratıcıdır. O her şeyi yaratmış ve bir ölçü ile var etmiştir. Onun yaratması kendi yaptığı şeylerden meydana gelenleri de yarattıklarının yaptığı şeylerden meydana gelenleri de kapsar. Bundan dolayı kulların fiillerinin yaratıcısının da Allah olduğuna iman etmek, kadere imanı tamamlayan hususlardandır. Nitekim Saffat 96. ayetinde Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı buyurmuştur. Sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Bunun anlamı kulun fiili kendi sıfatlarındandır. Kul da Allah tarafından yaratılmıştır. Bir şeyin yaratıcısı o şeyin sıfatlarının da yaratıcısıdır. Bundan anlaşılan bir başka husus da şu, kulun fiili kesin bir irade ve tam bir kudret ile hasıl olur. İrade ve kudret, bu ikisi Allah tarafından yaratılmışlardır. Yani kul bu fiile neyle malik oluyor? Allah'ın yarattığı irade ve kudretle ancak malik olabiliyor. Sebebi yaratan, sebep olunan şeyin yaratıcısıdır. Şöyle bir soru sorulabilir. Yaratanların en güzeli olan Allah yücelerin yücesidir. Mü'minun suresi 14. ayetinin ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın resim ve heykeller yapanlar hakkında söylediği onlara haydi yarattığınız şeylere can verin denilecek. Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir bu hadis. Bu hadisin de delalet ettiği gibi Allah'tan başka yaratıcılar da olabilmektedir. Yaratmada Allah'ı birlemekle bu ayet ve bu hadisi nasıl birleştireceğiz? Cevap, Allah'tan başkası Allah'ın yaratması gibi yaratamaz. Onların ne bir şey yoktan var etmesi ne de ölüyü diriltmesi mümkün değildir. Allah'tan başkasının yaratması ancak bir şeyi değiştirmek ve bir şeyin sıfatını başka bir sıfata dönüştürmek şeklinde olur. Ve bu da Allah'ın mahlukudur. Mesela ressam veya heykeltıraş bir şeyi tasvir ettiği zaman onu yaratmış değildir. Nihayet bir şeyin halini değiştirmiştir. Mesela çamuru kuş şekline veya deve şekline getirmiştir. Mesela beyaz bir kağıdı renklendirerek renkli bir kağıt haline dönüştürmüştür. Veyahut deklanşöre basıp fotoğraf ortaya çıkarmıştır. Mürekkep Allah'ın yaratmasıdır. Beyaz kağıt Allah'ın yaratmasıdır. Tab edilen fotoğraf Allah'ın yaratmasıdır. Yaratma fiilinin Allah'a nispet edilmesi ise mahluka nispet edilmesi ikisinin arasındaki fark budur. Yani mahluk tam bir kudret sahibi değil, Allah'ın yarattığı kudrete muhtaçtır bu manada. Buna göre sadece kendisine ait yaratmada Allah Azze ve Celle tektir. Rububiyetin ikinci alt başlığı Allah'ın mülkte birlenmesidir. Mülk suresinin ilk ayetinde hükümranlığı elinde tutan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter buyurulmuştur. Hükümranlık sadece Allah'a aittir. Mü'minun 88. ayetinde de ki eğer biliyorsanız söyleyin her şeyin melekutu yani mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir? Genel ve kapsayıcı anlamda mutlak mülkün sahibi sadece Allah'tır. Hükümranlığın Allah'tan başkasına nispeti göreceli bir nispettir. Başkalarına ait mülkiyet, işte benim mülkümde şu ev vardır, şu arsa vardır, şu araba vardır gibi nispetler, bu hükümranlık nispetleri görecelidir. Allah Teala mülkü kendisinden başkasına da nispet etmiştir. Mesela Mü'minun 6. ayetinde ancak eşleri ve ellerinin malik olduğu cariyeleri hariç. Ma meleket eymanihin. Ayetinde olduğu gibi. Allah'tan başkasının da mülk sahibi olduğuna delalet eden daha başka naslar da çoktur. Fakat bu mülk Allah'ın mülkü gibi değildir. Bu eksik, kayıtlı ve şartlı bir mülkiyettir. Mahlukta bulunan mülkiyet eksik, kayıtlı ve şarta bağlı bir mülkiyettir. Kapsamlı bir mülkiyet değildir. Mesela Zeyd'in evine Amr malik olamaz. Benim evime Yusuf abi ne yapamaz? Malik olamaz. Ben de Yusuf abinin sahip olduğu şeylere malik olamam. Bunlar demek ki sınırlı. Bu mülkiyet kayıtlı ve sınırlı dedik. Şöyle ki insan malik olduğu şeylerde sadece Allah'ın izin verdiği şekilde tasarruf edebilir. Allah'ın izin vermediği şekilde tasarrufta bulunamaz. Mesela bazen rububiyet konusunu işlerken şunu örnek veririz. Mesela sakalın
kesilmesi veyahut kadının başını açması rububiyette Allah'a isyandır. Neden? Çünkü beden mülkü bize emanet bir mülkiyet. Bedeni işte zararlı şeylerden koruman gerektiği gibi Allah'ın izin vermediği tasarruflardan da koruman gerekir. Allah Azze ve Celle sen de bir takım kıllar yaratmış. Koltuk altında, etekte kıllar yaratmış. Tırnaklarını uzatıyor. Bunları kesmeni emrediyor Allah Azze ve Celle. Sakalı ise erkekte serbest bırakmanı, bıyığı ise kısaltmanı emrediyor. Ben bıyığımı uzatacağım, sakalımı serbest bırakacağım derse Allah Azze ve Celle'ye beden mülkiyetinde ortak koşma iddiasıdır bu bir nevi. Kadının başını açması ben istediğim gibi yaşarım. İster başımı açarım, ister açmam, kimse karışamaz. Bunu demesi Allah Azze ve Celle benim bedenime karışamaz iddiasını da içerisinde barındırır. Bu sebeple rububiyetin alt başlıklarından Allah'ın mülkte birlenmesine aykırıdır bu tür davranışlar. İnsan Allah Azze ve Celle'nin kendisine izin verdiği şekilde ancak tasarruf edebilir. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam malı zayi etmeyi yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere yani reşit olmayanlara vermeyin. Nisa suresi 5. ayet. Bu insanın mülkiyetinin eksik ve sınırlı bir mülkiyet olduğunun delilidir. Allah sana mal vermiş ama sen bu malı dilediğin gibi kullanamıyorsun. Allah sana bir yerden para, maişet nasip etmiştir. Sen bunu haramda harcayamıyorsun. Allah'ın izin verdiği şeylerde ancak kullanabilirsin. Allah'ın mülkiyeti, Allah'ın hükümranlığı ise böyle değildir. Onun hükümranlığı genel, kapsamlı ve mutlak. Yani herhangi bir kayda, şarta, sınıra bağlı olmayan genel bir hükümranlıktır. Allah Subhanehu ve Teala dilediğini yapar. O yaptıklarından sorguya çekilemez. Halbuki başkaları sorguya çekilirler. Rububiyet tevhidinin üçüncü kısmı, rububiyet tevhidinin içeriğine giren üçüncü kısım yönetme ve idaredir. Yegane müdebbir Allah Azze ve Celle'dir. Yarattıklarını idare eden O'dur. Gökleri ve yeri O çekip çevirir. Nitekim Araf 54. ayetinde bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O'nundur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir buyurulur. Bu yönetim kapsamlı bir yönetimdir. Hiçbir şey onun dışında kalmaz ve hiçbir şey ona karşı koyamaz. İnsanın malını, çocuklarını ve hizmetçilerini yönetmesi gibi bazı yaratılmışların yönetimi ise dar ve sınırlı bir yönetimdir. Mutlak olmayan, mukayyet, kayıtlı bir yönetimdir. Böylece bizim rububiyet tevhidi için söylediğimiz Allah'ın yaratmada, mülkte, hükümranlıkta ve yönetmede birlenmesidir sözümüzün doğru olduğu böylece açıkça anlaşılmış oldu. Tevhidin ikinci türü uluhiyet tevhididir. Bu Allah Teala'yı ibadetlerle birlemektir. Böylece insan Allah'a ibadette bulunduğu ve ona yakınlaşmaya çalıştığı gibi Allah'ın yanı sıra bir başkasına ibadette bulunmaya ve yaklaşmaya çalışmaya kalkışmaz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle savaştığı, canlarını, mallarını, topraklarını ve diyarlarını mübah kıldığı, kadınlarını ve çocuklarını esir aldığı müşriklerin sapıttıkları tevhid türü bu tevhiddir. Peygamberler bu tevhidi gerçekleştirmek için gönderilmiş. Bu ifade aslında bir kayıtlanması gereken bir ifade. Peygamberlerin umumu, geneli uluhiyet tevhidi ile gönderilmiş. Nadiren mesela Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın kavimlerinde olduğu gibi onlarda rububiyet tevhidi de mevcut. Rububiyet tevhidine davet de söz konusu. Bu sebeple bunu umumi bir ifade olarak kabul edin. Bunun için peygamberler gönderilmiş, kitaplar diğer iki tevhidle birlikte, rububiyet ile isim sıfatlar tevhidiyle birlikte bunun için indirilmiştir. Fakat peygamberler kavimlerini Allah'tan başkasına ibadet etmesinler diye çoğunlukla bu tevhid üzere düzeltmeye çalışmışlardır. Ne Allah'a yakın bir meleğe, ne de Rasul bir nebiye, ne salih bir veliye, ne de bunlar dışında herhangi bir yaratılmışa ibadet etmesinler diye uğraş vermişlerdir. Çünkü ibadet sadece Allah'a yapılabilir. Bu tevhidi ihlal eden kimse rububiyet tevhidi ile isim sıfat tevhidinde ikrar etmiş olsa dahi yine de müşrik bir kafirdir. Bu bir kimse Allah Subhanehu ve Teala'nın yaratıcı, malik ve bütün işlerin yöneticisi olduğuna ve layık olduğu bütün isimlere ve sıfatlara müstahak olduğuna iman etse, fakat Allah ile birlikte başkasına da ibadet etse, rububiyet tevhidini, isim ve sıfatlar tevhidini ikrar etmesinin ona hiçbir faydası olmaz. Bu kimse bu fiiliyle ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirmesiyle müşrik bir kafir olur. Farz edelim, bir adam rububiyet tevhidini, isim ve sıfatlar tevhidini tam olarak ikrar ediyor, kabul ediyor. Fakat bir kabre gidip o kabrin sahibine ibadet ediyor, ona yalvarıp yakarıyor veya yakınlığını kazanmak için bir kurban adıyor. İşte bu adam bir müşriktir. Ebedi cehennemde kalacak bir kafirdir. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyuruyor. Maide 72. ayetinde, biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Allah'ın kitabını okuyan herkes bilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı, canlarını, mallarını mübah saydığı, kadınlarını, çocuklarını esir aldığı ve arazilerini ganimet yaptığı müşrikler, Allah'ın yegane yaratıcı Rab olduğunu kabul ediyor ve bu konuda şüphe etmiyorlardı. Fakat onunla birlikte başkasına da ibadet ve dua ediyorlardı. İşte onlar bu yüzden canları ve malları mübah olan müşrik kimseler oldular. Uluhiyet tevhidine tazim, sevgi, korku gibi hususlarda Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi girer. Çünkü bütün bunlar ilah kelimesinin kapsamı içerisindedir. Sevgide, korkuda, Allah Azze ve Celle'nin tazimde ve ibadette birlenmesi. Mesela sevgide birlenmesi, kişinin Allah'tan başka kimseyi sevmemesi. Fakat bu ne manada? Allah Azze ve Celle'nin yalnızca sevdiklerini sevebilmesi, Allah'ın sevmediklerini sevememesi. Bir kimse Allah'ı sevdiğini iddia ediyor, buna rağmen Allah'ın düşmanlarından birisini seviyorsa, Allah'ın haram kıldığı şeylerden bir fiili seviyorsa, Allah'ın sevmediği mekanlardan birisini seviyorsa, Allah'ın sevmediği insanlardan birisini seviyorsa, kafirlere karşı sevgi besliyorsa, bu kimse tevhidi ihlal etmiştir. Yani yaradılanı severim, yaratandan ötürü sözünü böyle mutlak bir şekilde kullanıp da hepsini sonuçta Allah yarattı deyip bir insan böyle sevgide rahat bir şekilde davranamaz, serbest davranamaz. Bilakis sevgide Allah'ın birlenmesi, sadece Allah'ın sevdiklerini sevmesi, Allah'ın sevmediyse kendi öz evladı bile olsa ona sevgi beslememesi. Eğer bir kimse Allah'ı seviyor, buna rağmen Allah'ın düşmanlarından, Allah'ın sevmediği mekan, zaman, eşyalardan, insanlardan bir şeyi de seviyorsa, bu imanıyla birlikte şirk koşan birisidir. Sevgide şirk koşan birisidir. Yine korkuda Allah Azze ve Celle'nin birlenmesinde fıtri korkuyu burada ayırt etmemiz gerekir. Yani bir kimsenin yalnızca Allah'tan korkması, Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmaması gibi değil de, Allah'a itaat etmesi gereken bir konuda Allah'tan gayrından korkusu o itaate mani oluyorsa, bu korkuda kişiyi şirke götüren hususlardan birisi olabilir. Tazimde, teslimiyette yine bu tip şirkler gündeme gelebilir uluhiyet babında. Mesela Allah Azze ve Celle'nin müminleri vasfladığı hususlardan birisi gayba imandır. Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Bakın burada gayb, Allah Azze ve Celle'nin gayb olarak bildirdiği, Nebi Aleyhisselatü Vesselam gayb olarak bildirdiği şeyler. Mesela cennet, cehennem bizim için gaybtır. Biz aklımızla asla cennetin, cehennemin varlığından dahi haberdar olamazdık. Peygamber haber veriyor bunu. Allah'ın ayetleri haber veriyor bunu. Bu sebeple gaybda yani bize görmediğimiz halde cennete iman ediyoruz. Cehenneme iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle'ye iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına aklımızda idrak edemediğimiz halde peygamber haber verdiği için ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Şimdi bir kimse Gayba iman nasılsa Allah'a imandandır. Yani iman esaslarındandır, müminlerin sıfatlarındandır derse. Sonra da buna binaen, buna bina ederek. İşte şeyhin kalbine gelen ilhamları veya şeyhin safsatalarını, şeytanın vahiylerini söyleyip de işte bunlara inanmak da gaybe imandandır derse, bakın bu da yine kişiyi şirke götürür. Mesela teslim olmak yalnız Allah'a ve Resulüne'dir dinde. Yalnızca kitap ve sünnetedir. Bugün şirk davetçileri, tevhid davetçisi maskesi altında şirk davetçileri, küfür davetçileri, bidat davetçileri, sünnetlerle mücadele eden, kendilerine kuraba diyen, selefi diyen, bu gibi isimler alan pek çok kimse var. Ve bunlar alimlere teslim olmak gerektiğini adeta öne sürüyorlar. Mezheplerin hak olarak levh-i mahfuzda yazıldığını iddia ediyorlar. Bunlar hepsi küfür sözler. Bir kimse bu sözleri reddetmezse o kimse imanın dışına çıkar. Allah korusun. Şimdi düşünün, bu insanlar tevhid davetçisi olarak ortaya çıktıkları halde bu sözler nasıl sadır olabiliyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi şeytan münafıkın diliyle konuştuğu gibi bazen hikmet sahibi insanların dilinden de bazı laflar atar. Belki o hikmet sahibi şahıs bu sözünü ya anlar, ondan tevbe eder veyahut da kibrine yenik düşer, ısrar eder. Her kimden bu şekilde bir şey sadır olmuşsa alenen yaptığı bir hatayı alenen telafi etmesi gerekir. Biz bunu göremiyoruz. Alenen yapılan böylesine ciddi imanla küfürle ilgili bir mesele. Bu akidevi bir mesele. Tıpkı davete fotoğraf, video gibi unsurların karıştırılması gibi, bu da akidevi bir mesele. Ameli bir mesele değil. Bizim bu konudaki ayrılığımız akidevi bir mesele. Hiç kimse buna ameli bir mesele, işte büyütmeyin diyemez. Bu akidevi bir meseledir. Davet tevkifidir. Onun dışında bu gibi sözler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan ne bildirdiyse teslim olması gerekirken, Resul'e imanın gereği buyken, Allah'a itaat mutlak emredilmiş, Resul'e itaat mutlak emredilmişken, Nisa suresindeki ayette Allah Azze ve Celle ve ullemri minkum derken itaat emrini tekrar zikretmiyor. Ve bağlacıyla ve ullemri minkum. Ve bağlacıyla bildiriyor, tekrar itaat emri zikredilmiyor. Burada Allah Azze ve Celle'ye itaat mutlak, Resul'e itaat mutlak, herhangi bir kayda şarta bağlı değil. Dolayısıyla her kim ulul emri de bu mutlaklığa katarsa şirk koşmuş olur. Ulul emre itaat mukayyettir. Allah'a ve Resul'e uygunsa ulul emre itaat edilir. Yani ulul emr kapsamında bir ailede aile reisi, koca, erkek, devlet başkanı, imam veyahut alim. Bunların hepsi ulul emr kavramına dahildir. Müslümanlar alimlere itaat etmekle mükelleftir. Ama bu kayıtsız bir itaat değil. Mutlak bir itaat değil. Alimlere delil sorulmaz, abestir diyenler alimlere mutlak bir itaat emretmiş olurlar ve bu bir şirk davetidir. Bundan şiddetle sakınılması gerekir. İnsanların bundan uyanık olması gerekir. Bu bir tağutluktur. Alimlere tağutluk giydirmektir. Allah muhafaza. Geçmişteki Hristiyanların, Yahudilerin sapmasına sebep olan şey, alimlerini, rahiplerini Rab edindiler diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle uyardığı husus bu şekilde gerçekleşti. Alim bir şey söyleyecek, sen ona delil soramayacaksın. Biz bunu ancak Allah'a ve Resulüne karşı takınırız, böyle bir tavrı. Allah'ın sözlerinin kendisi delildir. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin kendisi delildir. Alimlerin sözleri ise kitap ve sünnete uygun olmak zorundadır. Kitap ve sünnete uygunluğu tespit edilmeden alimlerin sözlerine teslimiyeti öngörenler, hatta tasavvuf bu işi biraz daha abartarak onların gaybi olarak söyledikleri, keşfe dayalı olarak iddia ettikleri şeylere de ne yapıyorlar? Gayba iman dairesi içerisine almaya çalışıyorlar. Evet, İslam teslimiyet dinidir. Fakat her önüne gelene teslimiyet değil. Allah'ın velisi bile olsa ona teslimiyet gösteremez. Ancak Resul'e, o da Allah Azze ve Celle'den gelen vahyi bildirdiği için. Ancak Resul'e teslimiyet emretmiştir Allah Azze ve Celle. İşte uluhiyetin tazimdeki, sevgideki, korkudaki ve ibadetteki birlenmesi kapsamına bu hususlar da dahildir. Tıpkı rububiyet meselesine az önce verdiğimiz örneklerin dahil olması gibi. Hükümde Allah'ın birlenmesi. Uluhiyette de böyle. Bu tazime de girer. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gösterilmesi gereken tazim başkadır. Allah azze ve celle'ye gösterilmesi gereken tazim başkadır. Alime gösterilmesi gereken tazim başkadır. Kim büyüklerimize saygı göstermezse, küçüklerimize merhamet etmezse, alimimizin hakkını tanımazsa bizden değildir diyor hadiste. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan gelen hadiste. Demek ki alime de gösterilmesi gereken bir saygı var. Ama bu saygı peygambere saygıdan farklı bir saygı. Peygambere saygı da Allah Azze ve Celle'ye saygıdan, tazimden farklı bir tazim. Bunların hepsinin ayırt edilmesi gerekir. Mesela bir tanesinin söylediği gibi, ben ilim talebesine hocası anıldığı zaman kalbi ürpermezse o ilim talebesi olamaz. Ben ona ilim talebesi demem diyen kimsenin sözünün batıllığı gibi. Şirk bir sözdür bu da. Hakeza böyle. Neden? Çünkü aynı adamı Allah anılırken kalbinin ürperdiğini göremez. Gözünün yaşardığını göremez. Bırak Allah anılırken kalbi ürperse bile, gözü yaşarsa bile alimi de, hocası da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bu şekilde tazim edilirse, Allah Azze ve Celle'ye tazim gibi tazim edilirse bu da şirke girer. Bu sebeple bunları ayırt etmek lazım. Resul'e iman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle katından getirdiklerine itaat etmekle, buna hiçbir şekilde fitne dememekle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine tabi olmaya hiçbir şekilde fitne dememekle mümkündür. Bazıları tutuyorlar, bidat-ı hasene diyorlar bir takım bidatlere bidat-ı hasene diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ise fitnetül hasene bile demiyorlar, fitne diyorlar. Şimdi bidatleri bunu yapsan ne olur mantığını, bunu yapsan ne olur, bidatleri ne diye geldi, bunu yapsan ne olur, hep bu soruyla gelmiştir. İslam ümmetine bidatler bu şekilde girmiştir. Mesela teravih namazını 20 rekat kılsan ne olur canım? Niye bunu söylüyorlar? Çünkü mezhepleri din edindiklerinden, mezheplerin hepsini hak olarak gördüklerinde, mezheplerin birisi işte bir görüş belirtmiş, mezhebin birinde işte 20 rekat kılınabilir veya bir başkasında 36 rekat kılınabilir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mezhebinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerine öğrettiği mezhebinde 11 rekattan fazla, vitir dahil, 11 rekattan fazla kılınamaz. Kim bundan fazla kılarsa bid'at işlemiş olur. Ömer radıyallahu anh'a da bu konuda iftira ediyorlar. Ömer radıyallahu anh'den gelen sahih rivayette onun 8 rekat kıldığı artı 3 rekat vitirden başka bir şey kılmadığı sabit İmam Malik'in Muvatta'ında. Diğer rivayet ise zayıf. İnternete bu konuda tariklerini, bütün rivayet yollarını ve illetlerini koymuştuk. Oradan takip edebilirsiniz bu meseleyi. Fakat burada söylemek istediğimiz şu. Bidattir bu. Yapsa ne olur? Bir kere her şeyin başında şu kaideyi hatırlayalım. İbadetlerde asıl olan hürmettir, haramlıktır. Eşyada asıl olan ibahadır. İbadette asıl olan hürmettir ifadesi, herhangi bir ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma içeren herhangi bir fiili işlemek için onun meşru olduğunu gösteren bir delil mutlaka olmak zorundadır. Yani teravih namazını 20 rekat kılsak ne olur diyen adam, 20 rekat kılmanın meşru olduğunu gösteren bir delil getirmek zorundadır. Sahih bir delil getirmek zorundadır. Ömer radıyallahu anh'ın fiili bu konuda geçerli değildir. ondan bu sabit olmamasına rağmen. Yapmış olsaydı bile yine geçerli olmayacaktı. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, ne Ramazan'da ne Ramazan dışında Allah Resulü 11 rekatın dışında fazlasında gece namaz kılmadı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da kim bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur buyuruyor. Yani bunun önü arkası kapalıdır, sınırlıdır. Din bu şekilde tamamlanmıştır. Kim buna ekleme ilavede bulunursa bu dini eksik görmüş, şeriat koymuş olur ki bu da tehlikeli işlerden birisidir. Reddedilmesi gerekir. Bu da bir tağutluktur. Yani din koymak tağutluğu. İnsanlara yol koyma. Yine eşyada asıl İbaha, dinin kaidelerinden birisi, ibadet dışındaki meselelerde dinle alakalı, doğrudan alakalı olmayan konularda asıl olan mübah olmasıdır, helal olmasıdır. Kim bir şeyin haram olduğunu iddia ediyorsa mutlaka kitap ve sünnetten delil getirmek zorundadır. Evet. Tevhidin üçüncü türü isim ve sıfatların tevhididir. Bu Allah Teala'nın kitabında ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle kendisini isimlendirdiği isimlerde ve vasfettiği sıfatlarda onu birlemektir. Bu tevhid ancak onun belirttiği isim ve sıfatları tahrif ve tatil etmeden, tekyif ve temsile tabi tutmadan kabul etmekle gerçekleşir. Evet, bu dört terim Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in isim ve sıfat tevhidinde kabul ve redde ölçülerini ifade eder. Tatil, Allah'ın sıfatlarını kabul etmemek, reddetmek, iptal etmek veya bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmemektir. Tatil. İkincisi, tahrif, nasları lafzen veya mana itibariyle değişikliğe uğratmaktır, bozmaktır. Manada tahrif, lafzı, kelimeyi açık anlamından uzaklaştırıp delalet etmediği bir manaya çekmektir. Her tahrif aynı zamanda bir tatildir. Fakat her tatil bir tahrif değildir. Tahrif ile tatil arasındaki fark bu. Her tahrif bir tatildir. Ama her tatil bir tahrif değildir. Yani tahrif eden kimse ne yapıyor? Lafzı veya manayı değişikliğe uğratarak o sıfatı ne yapıyor? İptal etmiş oluyor. Yani tatilde bulunmuş oluyor. Yani her tahrif böylelikle bir tatildir. Ama her tatil bir tahrif değildir. Mesela kişi tahrife tabi tutmadan doğrudan reddeder. Allah'ın kelam sıfatı mı olur? Kelam mahlukun sıfattır der. Ne yapar? İptal eder bunu. Tahrifte bulunmaz bu. Ama tahrif yapan ne diye tahrif eder? İşte istivadan kasıt şudur. Nimetten kasıt, elden kasıt, yetten kasıt nimettir veya kudrettir diyerek tahrif eder. Böylelikle Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği manayı aslında iptal etmiş olur. Bu sebeple her tahrif tatildir. Fakat her tatil tahrif değildir. Tekyif, keyfiyet tayininde bulunmak, bir sıfatın nasıl olduğunu açıklamaya kalkışmaktır. Temsil ise, temsil her bakımdan benzetmektir. Her yönden bir şeyi başka bir şeye benzetmektir. Evet, bu dört şeye tabi tutmadan Allah'ın belirttiği isim ve sıfatları kabul etmekle gerçekleşir isim ve sıfatların tevhidi. Allah Teala'nın kendisini isimlendirdiği isimlerine ve vasflandırdığı sıfatlarına mecaz olarak değil, hakiki manalarıyla fakat tekif ve temsil yapmaksızın iman etmek gerekir. Bu ümmetten İslam'a müntesip, kendisini İslam'a nispet eden, ehli kıbleden olan bazı topluluklar tevhidin bu türünden sapmışlardır. Bunlar da çeşitli kısımlara ayrılırlar. Kimisi nefi ve tenzihte İslam'dan çıkacak ölçüde aşırılığa gitmişlerdir. Kimisi ortadadır, kimisi de ehli sünnete yakındır. Selefi salihinin tevhidin bu türünde izlediği yol, yani isim ve sıfat tevhidinde izlediği yol, Allah'ı onun kendisini isimlendirdiği ve vasflandırdığı isim ve sıfatlarla tahrif, tatil, tekyif ve temsilde bulunmaksızın hakiki manalarıyla isimlendirmek ve vasflandırmaktır. Mesela Allah Subhanehu ve Teala kendisini Hay ve Kayyum olarak isimlendirmiştir. O halde bizim de Hay isminin Allah'ın isimlerinden bir isim olduğuna ve bu ismin içerdiği sıfata iman etmemiz gerekir. Bu ismin delalet ettiği sıfat, öncesinde yokluk bulunmayan ve sonrasında da asla yok olmayacak kamil hayattır. Hay ismin delalet ettiği sıfat budur. Yine kendisini Semi, hakkıyla işten olarak isimlendirmiştir. O halde bizim de Semî'in onun bir ismi olduğuna ve bu ismin delalet ettiği işitmek sıfatının onun bir sıfatı olduğuna, bu isim ve sıfatın iktizası olan hükme, yani onun işittiğine iman etmemiz gerekir. Bu işitmenin hakiki olduğuna iman etmemiz gerekir. Çünkü işitmesi olmayan bir işitenin veya işitileni idrak etmeksizin bir işitmenin olması mevcudiyeti imkansızdır. Diğerleri de buna kıyasla diğer sıfatları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Başka bir örnek, Allah Teala şöyle buyurur. Maide 64. ayetinde Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Allah Teala bu ayette bilakis Allah'ın iki eli de açıktır buyurdu. Böylelikle kendisini iki eli olmakla nitelendirdi ki o iki elde açık olmakla nitelenmiştir. O ihsanı geniş olandır. O halde bizim de Allah Teala'nın iyilik ve nimetleri bol bol veren iki elinin olduğuna iman etmemiz gerekir. Fakat bu iki elin nasıl olduğunu kalplerimizle tasavvur etmemek, dillerimizle böyle bir şeyi söylememek ve onları yaratılmışların ellerine benzetmemek üzerimize vaciptir. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Şura 11. ayetinde onun benzeri hiçbir şey yoktur, o iştendir ve görendir buyurmuştur. Yine de ki Rabbim sadece fuhşiyatı, onun açık ve gizli olanını, yani fuhşiyatın, çirkinliklerin açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklamıştır. A'raf 33. ayet. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. İsra 36. ayet. Bu iki el, yaratılmışların ellerine benzetenler Allah Azze ve Celle'nin elini, Allah'ın Şura 11. ayetini yalanlamış olurlar. Onun benzeri, misli, hiçbir şey, misli gibi hiçbir şey yoktur. Yine Nahl 74. ayetine karşı gelmiş olurlar. Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Bu ellerin nasıl olduğunu araştıran veya onlar şöyledir diye ne söylerse söylesin, Allah'a karşı bilmeden konuşmuş ve bilmediği şeyin ardına düşmüş olur. Sıfatlar konusunda ikinci bir örnek, Allah'ın arşa istiva etmesi. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle kitabının 7 yerinde arşa istiva ettiğini bildiriyor. Bunların hepsi de istiva lafzıyla ve alel arş, ala edatıyla, arş üzerine lafzıyla geçmektedir. Arapça bir lügate bakıldığı zaman, Arapça bir sözlüğe baktığınız zaman istiva fiilinin ala ile mef'ul olduğu zaman, ala edatıyla geldiği zaman sadece yükselmek ve üzerine çıkmak anlamına geldiğini görürüz. Yani istiva kelimesinin, hani bazıları diyor ya, istiva kelimesinin birçok anlamı var. Doğru, istiva kelimesinin Arapça'da birçok anlamı var. Ama ala edatıyla geçişli olduğu zaman istiva fiili mutlaka yükselmek ve yerleşmek anlamına, bir şeyin üzerine çıkmak anlamına gelir. O halde Rahman arşa istiva etti ayetinin, Taha 5. ayetinin ve buna benzer ayetlerin anlamı Allah'ın arşının üzerine uluvu, arşının üzerine çıkması demektir. Bu uluv hususi özel bir uluvdur ve Allah'ın zatî sıfatı olan bütün kainatın en yükseğinde olması anlamında umumi uluvden farklı bir uluvdur. Yani Allah Azze ve Celle zatıyla yukarıdadır deriz. Bu Allah'ın umumi uluv sıfatı. İstiva ise zatî sıfattan ayrı fiili bir sıfat bak. O halde ne diyoruz? Uluv zatî bir sıfat, istiva fiili bir sıfat. Evet, bu uluv Allah hakkında hakiki anlamıyla sabittir. O kendine yaraşır bir uluv ile arşın üzerine çıkmıştır. Onun arşına uluvu, insanın koltuğa uluvu veya binek hayvanların üstüne ya da şu ayetinde sözünü ettiği gemiye uluvuna benzemez. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var ettik ki sırtlarına istiva edesiniz. Sonra üzerine istiva ettiğinizde Rabbinizin nimetini anarak bunu bizim hizmetimize veren tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz diyesiniz. Zuhruf 12-14. ayetleri. Yaratılmışların herhangi bir şeyin üzerine istiva etmesinin Allah'ın arşa istiva etmesine benzemesi mümkün değildir. Bazılarının dediği gibi, bidat ehlinin söylediği gibi, işte Allah arşa istiva etmeden önce neredeydi, aşağıda mıydı gibi, bu gibi sözlerden de şiddetle kaçınırız. Çünkü ne dedik? Allah'ın uluvu zatî sıfatıdır. İstivası ise fiili sıfatıdır. Allah Azze ve Celle'yi de ne isimlerinde, ne sıfatlarında, ne zatında, ne fiillerinde mahlukuna benzetmediğimize göre burada mahluka ait bir soruyla Allah Azze ve Celle hakkında soru sorulmaz. Çünkü Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Arşa istiva etti cümlesinin, arşa istila etti, ona egemen oldu anlamına geldiğini söyleyen kimseler büyük bir hata etmişlerdir. Çünkü bu kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif etmektir. Sahabilerin ve onlara en güzel şekilde tabi olanların icmaına da aykırıdır. Geçersiz gerekçelere sarılmaktır. Bir müminin Allah'a nispetle bunu ifade etmesi mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim şeksiz şüphesiz Arap diliyle inmiştir. Nitekim Zuhruf 3. ayetinde anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık buyurulmuştur. Arap dilinde isteva ala keza, şunun üzerine istiva etti cümle kalıbının gerektirdiği mana ulu ve istikrardır. Bu cümlenin lafza mutabık anlamı budur. O halde arşa istiva etti cümlesinin anlamı kendi yüceliğine ve büyüklüğüne layık özel bir şekilde arşın üzerine çıktı demektir. İstiva kelimesi istila olarak tefsir edildiği zaman anlamından koparılmış olur. Çünkü bu Kur'an dilinin delalet ettiği manayı ortadan kaldırıp batıl başka bir manayı onun yerine getirmek demektir. Sonra salih selef ve güzel şekilde onların izinden gidenler bu anlam üzerinde icma etmişlerdir. Onlardan bunun aksine, hilafına tek bir harf bile gelmemiştir, nakledilmemiştir. Bu lafız Kur'an'da ve sünnette geçtiğine ve seleften de bunun zahiri manasına aykırı bir tefsiri gelmediğine göre onların bu lafzı zahiri manası üzere olduğu gibi bıraktıkları, bu şekilde kabul ettikleri ve bu lafzın delalet ettiği şeye iman ettikleri esastır. Bu temel kaydedir. Bir kimse şöyle bir soru sorabilir. Selefin istiva kelimesini ulu yani yükselmek, yükseğe çıkmak diye tefsir ettiğine dair açık bir ibare gelmiş midir? Bu soruya evet deriz. Bu seleften gelmiştir. Diyelim ki seleften böyle bir açıklama gelmemiş olsa bile böyle bir durumda da Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebevi'deki bir lafzın Arap dilinin gerektirdiği mana üzere kalması temeldir, esastır. Bu durumda selefin lafza Arap dilinin gerektirdiği manayı vermiş olduğu anlaşılır. Çünkü zahiri üzere olmasaydı mutlaka seleften bunun zahiri üzere olmadığına dair açıklama gelmesi gerekirdi bize. İstiva kelimesinin istila olarak tefsir etmenin gerektirdiği batıl sonuçlarda şu şekilde. Şayet istila diye tefsir edilirse şu anlamlar çıkar. Birincisi, buna göre göklere ve yer yaratılmadan önce arş Allah'ın mülkü değildi. Öncesinde Allah arşa malik değildi. İstiva ettikten sonra istila, yani onların dediği manada istiva istila olduğu zaman istila ettikten sonra egemen oldu manasına gelir. Çünkü Allah Teala Araf 54. ayetinde şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arşa istiva eden Allah'tır buyuruluyor. Yüce Allah istivanın gökleri ve yer yaratıldıktan sonra olduğunu haber veriyor. Buna göre ne gökler ve yer yaratılmadan önce ne de gökler ve yer yaratılırken Allah Teala arşı istila etmiş değildi. Şayet istila diye tefsir edilseydi. İkincisi, buna göre Allah yeryüzüne istiva etti dememiz de Allah mahlukatından herhangi bir şeyin üzerine istiva etti dememiz de caiz olur. Bu mümkün olurdu. Bu ise şüphesiz Allah'a layık olmayan batıl bir manadır. Eğer istiva etti, istila etti anlamında olsaydı, yani egemen oldu, hakim oldu anlamında olsaydı, Allah yere istiva etti. Allah işte mahlukatından falana istila etti, istiva etti gibi bir ifade de kullanmak caiz olurdu. Bu mümkün değildir. Üçüncüsü, şüphesiz bu kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle istiva buyuruyor, istila buyurmuyor. Dördüncüsü, bu selefi salihinin icmana aykırıdır. Tevhidin bu türünde, isim ve sıfatların tevhidinde yani, sözün özü Allah Teala'nın kendisi için ispat ettiği ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin onun için ispat ettiği isim ve sıfatları tahrif ve tatil etmeksizin, tekyif ve temsile düşmeksizin hakiki manaları üzere kabul etmemiz gerekir. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Mesela müfevvıda denilen bir fırka, bir taife var. Bunlar İbn-i Teymiye rahimahullah diyor ki aslında bidatlerin en tehlikelilerindendir. Müfevvida, yani tefviz edenler. İşin hükmünü Allah'a bırakanlar. Bunlar tatil ehlinden, cehmiyelerden, eşarilerden, maturidilerden bile daha tehlikeli bir gruptur. Normalde görünüşte isim ve sıfatları kabul ettikleri zannı oluşur. Mesela der ki Allah'ın semi sıfatı vardır. Semi sıfatını kabul ederler. Allah'ın eli vardır. Bunu kabul ederler. Gazali'nin İlcam-ı Ravam kitabında yaptığı gibi. Allah'ın eli vardır. Ama elin manasını yalnız Allah bilir derler. İşte en büyük sapıklık, diğerlerinkinden daha büyük bir sapıklıktır bu. Allah'ın elinin manasını yedullah tabirinden kastedileni ancak Allah bilir derler. Bu bir sapıklıktır. Allah'ın istivası, istivasının anlamını ancak Allah bilir derler. Bu bir sapıklıktır. Doğrusu nedir? Ehl-i sünnetin itikad ettiği şey nedir? Yani bir müfevvizayla bir ehl-i sünneti nasıl ayırt ederiz bu konuda? Mesela adam diyor Allah'ın eli vardır ama Allah'ın elinden kastettiği şey nedir ancak Allah bilir der. Ehl-i sünnet ne der? Ehl-i sünnet der ki Allah'ın hakiki eli vardır. Mahlukuna benzemeyen hakiki eli vardır. Yalnızca keyfiyetini Allah bilir. Yani müfevvida fırkası aslında ispat ediyormuş gibi gözükse de ispat etmiyor, tevakkuf ediyor. Onu Allah'a havale ediyor. Yani Allah'ın eli var ama Allah bu el kelimesiyle neyi kastetti? Ancak Allah bilir der. Bu batıldır. Ebu Bekir Sifil denilen sapığın saptırmaları genelde bu türdendir. Bunu ehl-i sünnetin mezhebi olarak takdim etmeye çalışır. Hayır, ehl-i sünnetin reddettiği bir mezheptir bu. Allah'ın elim var diyorsa Allah Azze ve Celle, elinden bahsediyorsa bu hakiki bir eldir. Ama şekli mahlukuna benzemez. Keyfiyeti ancak Allah tarafından bilinir. İstivası vardır. Allah'ın istivası, yani yükselip yerleşmesi, arşa istivası mahlukunkine benzemez. İstivadan kasıt nedir? Yalnız Allah bilir demez ehl-i sünnet vel cemaat. Bilakis istiva hakikidir. Allah'ın eli hakikidir. Ayağı hakikidir. Gülmesi hakikidir. Rahmeti hakikidir. Bu konuya da dikkat edilmesi gerekir. Allah izin verirse yine tevhid ve iman konularıyla ilgili kısa da olsa devam edeceğiz bir bölüm. Bir miktar daha devam edeceğiz haftaya. Ondan sonra daha başka derslerimize geçeceğiz. Ama öncelikle tevhid meselelerinin iyice bir oturması gerekiyor. Bugünlük dersimizi burada bitirelim. Sormak istediğiniz bir şey var mı bu konularla ilgili? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.